Ayrım 25.
İmzasız mektupta yer alan iddialardan bazıları şöyleydi. Eski BİT Müsteşarlık Binası'nın 4. katında CIA ile müşterek operasyonlar yürüten Takiş grubu, MİT'ten ayrı olarak ayrı bir takip ünitesi oluşturmuştur. Oluşturulan bu ekip elemanları da maaşlarını dolar bazında almaktaydılar. Bu takip grubunun başına da rahmetli Hiram Abbas ve takip müdürü olarak Mehmet Eymür getirilmişti. MİT takip şube ile Takiş aradaki katı kompartmantasyon nedeniyle kesinlikle yatay ve dikey örgütlenmede birbirlerini tanımamaktaydılar. Standart olarak Takiş daha yüksek konumdaydı. Hiram Abbas o günkü kariyeri itibariyle Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'a karşı sorumluydu. Savaşman olayı Takiş grubunun 1976'da lağvedilmesiyle ortaya çıkmıştır. O güne kadar MİT'in elde ettiği bilgiler Farabi'deki binada CIA'nın süzgecinden geçirilmekteydi. Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu dönemlerde bazı önemli haberler ilgili dış ülkelere niteliğine göre 500 bin US dolara satılabiliyordu. Sabahattin Savaşman bu dönem içinde mahkum olmuştur. Teşkilat içinde bu durumu denetleyecek herhangi bir makam söz konusu değildi. Mektubun yazarı bu bilgileri 13 yıl saklamış, Hiram Abbas'ın öldürülmesinden 1,5 ay sonra açıklamıştı. MİT mensubu olduğunu söylüyor, can güvenliği nedeniyle isim ve imza koyamadığı için özür diliyordu. Mektupta yazılanları bir an için doğru kabul ettiğinde insanın aklına çeşitli sorular takılıyordu. Acaba mektubun yazarı da Takiş görevlilerinden biri miydi? Savaşmanın başına gelenlerden korktuğu için sakladığı sırlarını Hiram Abbas ölünce mi açıklamaya karar vermişti? Hiram Abbas ile Savaşman bu işte ortaklarsa sonra ne olmuş da birbirlerine girmişlerdi? Takiş neden lağvedilmişti? Yoksa Takiş lağvedilince Hiram Abbas bu ortaklığın ortaya çıkacağından çekinmiş de onun için mi Savaşman'a bu komployu hazırlamıştı? Geçelim. Mektup imzasız olduğu için üzerinde yorum yapmanın gereği de kalmıyor. Ama Savaşman'ın anılarında da bu mektubu tamamlayan ve doğrulayan bazı bilgiler olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ayrıca Mehmet Eymür'ün Savaşman'ın bu işten aldığı bir maaş ikramiyenin Amerika'da bir çöpçü maaşı kadar düşük olduğunu belirterek devletin hayati çok gizli milli bilgilere ucuza satılmıştı dediğini de unutmayalım. Dipnot Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 116. Bu iddialardan hangisinin doğru olduğunu bilemeyiz. Çünkü MİT gibi gizli bir teşkilatın içinde çıkar çatışması olursa, herkes rakibi veya rakipleri hakkında inandırıcı suçlamalarda bulunabilir. Kanıtlar ve deliller imal edilebilirdi. Ama bu iddialardan hangisi doğru olursa olsun Hiram Abbas'ın Savaşman'ı gözüne kestirdiği ve mücadeleyi onun şahsına yöneltmeye karar verdiği açıkça görülüyordu. Bunun için arkadaşları Süleyman Yenilmez ve Mehmet Eymür vasıtasıyla birkaç deneme yaptı. Yani Savaşman'ı takip ettirdi. MİT'in MİT'i takibi işi yine Mehmet Eymür'e düşmüştü. Eymür bu konuda artık epey tecrübe kazanmış sayılırdı. İstanbul'da Yılmaz Güney'e bilgi sızdıran Necati Binbaşı'yı Ankara'da önce Necip Yusufoğlu ile Faik Kelican'ı sonra da Kemal Eker'i takip etmişti. Bu takipten sonra Kemal Eker olayı benim de gözümü açtı ve başında bulunduğum ünitenin bir daha bu tip olaylarda kullanılamamasına gayret ettim. Dipnot Mehmet Eymür adı geçen eser sayfa 109. Demişti demesine ama o söz o zaman söylenmişti. Şimdi Hiram Abbas istiyordu ve Savaşman takip edilecekti. Emrinde yeni teknik araçlarla donatılmış, yeni kadrolarla güçlendirilmiş, aralarında kadın memurların da bulunduğu bir ekip vardı. Takipçiler Savaşman'ın bir İngiliz'in ve bir Amerikalı'nın evine girip çıktığını saptadılar. Daha doğrusu saptamadılar da bu bilgi tazelediler çünkü her ikisi de MİT'i yakından tanıdığı kişilerdi. İngiliz gizli servisinden Robin Zeeley gizli bir ajan değil, MİT'in tanıdığı resmi hüviyete sahip biriydi. Amerikalı William Phillips ise CIA'nın Türkiye istasyon şefiydi. Gerçi diplomat hüviyetindeydi ama gerek MİT gerekse Ankara'nın diplomatik çevreleri onun kim olduğunu biliyordu. Örneğin takipçilerden Süleyman Yenilmez, Phillips'i Savaşman'dan daha iyi tanıyordu. Savaşman'ın iddiasına göre Kafkasyalı Süleyman Yenilmez, Jimmy William Phillips ile birlikte operasyonlara girmişti. Onun yemek ve kokteyl arkadaşıydı. İçtiği su ayrı gitmezdi. Her yaz tatilinde bütün ailesini Amerikalıların kampında barındırırdı. Dipnot, Sabahattin Savaşman 3. adam anlatıyor sayfa 37. Doğan Yurdakul'un notu, Sabahattin Savaşman'ın savunması ve anıları 1979'da Aydınlık Gazetesi'nin Ankara temsilcisi iken elime geçmişti. Savaşman hakkındaki yargı kararı kesinleşmemişti ve üstelik duruşmalarla ilgili yayın yasağı vardı. Anıları herhangi bir Orta Doğu ülkesinde geçiyormuş şekline sokarak ve isimleri değiştirerek 30 Temmuz 1979 gününden başlayarak yayımladık. Örneğin anılardaki Jimmy, CIA istasyon şefi William Phillips'tir. Kafkasyalı MIT Ankara Bölge Başkanı Süleyman Yenilmez'dir vesaire. Savaşmanın anılarında isimleri geçenlerin gerçek kimlikleri ilk kez Bay Pipo'da yazılıyor. MIT'in üçüncü adamı Savaşman, Phillips'i CIA'nın eski istasyon şefi Paul Henze onuruna MIT'in Marmara Köşkü'nde verdiği veda davetinde tanımıştı. Paul Henze ile Hiram Abbas ve Mehmet Emir'in ne kadar yakın ilişkiler içinde olduklarını bilmeyen yoktu. Eski CIA şefinin giderken ilişkilerini yeni şefe devretmiş olduğu muhakkaktı. O tarihlerde bu olaylara çok yakın olan eski bir MIT mensubuna göre NATO ülkelerinin teşkilatların iç içelik ilişkilerine son verilmiş, yeni yaratılan kurala göre her teşkilat diğer teşkilatlarla ilişki kuracağı irtibat elemanları saptamıştı. Savaşman MIT'in CIA ile irtibat subayıydı. CIA MIT'e bir bilgi vereceği zaman Savaşman'a veriyordu. MIT CIA ile bir şey vereceği zaman Savaşman bunu iletiyordu. Savaşman yakalandığı o buluşmada normal görevini yapıyordu. Savaşman bunu kendisi de söylüyor. Biz teşkilat olarak Phillips'in başında bulunduğu heyete istihbaratı kendi ülkemizin başkentinde düzenli raporlar halinde teslim ediyorduk. Hatta bununla kalmıyor, konular üzerinde tartışmalı toplantılar düzenliyor, CIA mensuplarının sorularını cevaplıyorduk. Dipnot, Sabahattin Savaşman, adı geçen eser sayfa 17. Mehmet Eymür'e göre Müsteşar Hamza Gürgüç başkanlarla görüşüp konuyu onlara da açmış, ne yapılması gerektiği konusunda fikirlerini almıştı. Hiram Abbas'ın suçüstü yapılması teklifine karşı Mehmet Ali Kaşıkçılar ve Nuri Gündeş bir başkanlar toplantısında konuyu ortaya atıp Savaşman'ı itirafa zorlamayı telkin etmişlerdi. Kesin bir karar alınamamıştı. Yine Eymür'e göre bu tip faaliyetlerde personel daire başkanının, yani Nuri Gündeş, operasyonel konularda bilgisi olması ve fikir yürütmesi mutat bir davranış değildi. Hiram Abbas Savaşman'ı izletirken 10 Aralık 1977 günü eline hiç beklemediği müthiş bir fırsat geçti. Savaşman, Mahir Kaynak'a gidip bir belge istemişti. Gerisini Mahir Kaynak'tan dinleyelim. Hiram'la sohbetlerimizde bazı kişilerin teşkilata sızma olduğunu konuşurduk. Ortak tespitler yapardık. Savaşman bana göre sızmaydı. Onu ben keşfettim. Bir gün Savaşman bana geldi. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Sovyetler Birliği'nden dönmüştü ve iki ülke ikili bir anlaşma imzalamıştı. Bu metni bulabilir miyiz diye sordu. Ben hemen bu isteğin Savaşman'ı kullananlar tarafından istendiğini anladım. Durumu Hiram Abbas'a söyledim. Hiram Abbas metni ele geçirip verelim, sonra takip ederiz dedi. Nasıl ele geçiririz? Dışişleri bunu bize vermez dedim. Ne yapacağımızı düşünürken ben dedim ki ben uyduruk bir metin yazayım, bir elemanımızı da dışişlerine metni almaya gönderir gibi yaparız. Savaşman inansın diye kendisine gittim. Metni dışişlerinden alacağız, ancak hemen gidip gelmesi için otomobilinizi verir misiniz dedim. Kendisi çok cimriydi ama hemen verdi. Bizim eleman dışişlerinde dolaşırken ben uyduruk bir metin yazdım. Eleman dönünce hazırladığım metni Savaşman'a verdim. Savaşman mesai bitimini bile beklemeden hemen dışarı çıktı. Hiram Abbas ekibi bunu takip etti ve evde yakaladı. Yakalandığında masanın üzerinde benim hazırladığım uyduruk ikili anlaşma metni vardı. Biz Savaşman'ın hangi istihbarat adına çalıştığını bilmiyorduk. Öyle söyledikleri gibi günlerce filan da takibi almadık. Her şey o gün oldu ve bitti. Bizimkiler içeri girince Amerikalı ve İngilizle karşılaştılar. Bunlar başka ülkenin elemanları da olabilirdi. Mahir Kaynak için olay bu kadar basit bir şekilde olup bitmişti. Taraflar operasyonu anlatıyor. Ama biz şimdi bölümün başındaki 10 Aralık 1977 akşamına dönelim. Öyküyü bir de birinci derecedeki görgü tanıklarının Eymür ile Savaşman'ın anılarından yan yana getirerek izleyelim. Savaşman o akşam karargâhtan çıkarken Mehmet Ali Kaşıkçılar'a rastlamıştı. Kaşıkçılar ona Sabahattin çantan yeni mi diye sormuştu. Yani başkanlar kurulu kararını Savaşman'a hissettirmeye çalışmıştı. O zaman bu soruya bir anlam veremeyen Savaşman yakalandıktan sonra bu ikazı anlamadığına çok yanacaktı. Sabahattin Savaşman, S.S. yağmurlu bir kış günüydü. William ile buluşmak için oğlumun işlerini örtü olarak kullanmaya karar vermiştik. Savaşman oğlunu öğrendiğim için Oxford'a göndermek istiyordu. Mehmet Eymür, M.E. Neticede karargah Savaşman'a suçüstü yapılmasına karar verdi. Kapıda bekleyecek ve çıktığı zaman suçüstü yapacaktık. Evlerin içine girmemiz uygun görülmemişti. Ben böyle bir suçüstüne karşıydım. Böyle bir suçüstü Savaşman'a hiçbir suç yüklemeyecekti. Her şeyi inkar edip kurtulabilirdi. Hiram Bey de böyle bir suçüstü yapılmasına köpürmüş, böyle yapılacaksa hiç yapılmasın diyordu.
Zaten bu yüzden emri dinlemeyip eve girdiler. S.S. odamdaki masanın gözünden belgeleri alıp eve getirmiştim. Bunlar yabancı bir ülkeyle ilgili olduğu için riski azdı. Mahir kaynağın hazırladığı sahte belgeden söz etmiyor. M.E. ses tespiti yapacak, video ve fotoğraf çekecek, kapıdan çıkar çıkmaz savaşmanı entern edecek personel toplu aldı ve ayrı ayrı her iki adrese göre talimatlandırıldı. Savaşman alındıktan sonra bindirileceği kapalı minibüs bile hazırdı. Yani savaşmanı mutlaka alacaklardı. S.S. Evden belirlenmiş saatte çıktık. Kontur takipçinin peşimde olduğunu sanıyordum. Oğlumu bıraktıktan sonra eve dönerken William'ın evinin bulunduğu bir alt sokakta arabayı park ettim. Bizim takipçiden ses seda yoktu. Takipçiler cümbür cemaat oradaydı ama savaşman fark etmiyordu. M.E. Savaşman Çankaya'dan aşağıya Nene Hatun Caddesi'nin altındaki eve doğru yürüyor, tereddütlü adımlarla kaderine doğru gidiyordu. Adres belli olmuştu. Birine göre Güvenlik Caddesi, diğerine göre Nene Hatun. Ankara'yı tanıyanlar bu caddelerin pek de yakın olmadığını bilirler. S.S. Hiçbir şeyden şüphelenmediğim ve ziyaretimi Amerikalıların bayramı vesilesine bağlayabileceğim için eve girdim. Arkasından da takipçiler topluluğu. M.E. Y.S. Albay, yani Süleyman Yenilmez, ben, teknik ekip, birkaç takip personeli apartmanın içine girdik. Onsager'in kapısına kadar gelip kulağımızı dayayıp içeriği dinlemeye çalıştık. İçeriden gelen konuşmalar anlaşılmıyordu. Yani her türlü riski almış, tedbiri bırakmış durumdalar. İçeriden biri tesadüfen kapıyı açacak olsa kulakları kapıya dayalı vaziyette yakalanmalarını nasıl izah edecekler? S.S. Bizimki arkadaşı aileleri hep oradaydı. İçeridekiler rahat. Noel kutlaması havasındalar. M.E. Bir ara üst üste çekilen ve bir fotoğraf makinesinin deklanşör sesine benzeyen bir ses duyduk. Arada evin içinde gelip gidenlerin ayak sesleri duyuluyordu. Eybür'ün kulağı mikrofilm makinesi sesi duyacak kadar hassas. Mikrofilm makinesinin çıt sesi ayak sesinden kuvvetli. S.S. Daha esas mevzuya girme imkanı bile bulamadan kapı çalındı. Dışarıdakilerin acelesi var. M.E. Her şey bir anda oldu. Kader müsteşarlığın emirlerini dinlememiş ve savaşmanın kurtulmasına imkan vermemişti. Kader mi yoksa Hiram Abbas mı müsteşarlığın emirlerini dinlememişti? S.S. Meslektaşım sakin bir şekilde yerinden kalktı. Kapıyı açınca beynimden vurulmuşa döndüm. Davetsiz misafir. M.E. Birden kapı açıldı ve Lyle Onsager ile karşı karşıya kaldık. Kocası Ina Ray de arkasındaydı. Biz dememiş miydik? Şimdi ayıkla pirincin taşını. S.S. Kafkasyalı Süleyman Demilmez ve silahlı adamları karşımdaydı. Demek uzun süredir izliyorlardı. Bir anda şimşek çaktı kafamda. Williams'la irtibat halinde miydiler? Bir anda bu kadar çok şeyi düşünebilmek için doğrusu çok hızlı çalışan bir beyin. M.E. Y.S. Albay Yenilmez ayağını araya koyarak kapıyı yüzümüze kapatmak isteyen ev sahiplerine mani oldu. Kapıyı iterek önde biz, arkada ses ve film ekibi ve de diğerleri içeri girdik. Sürpriz, herkese iyi Noeller. Bizce bu iki hikaye arasında birinin kapı çalındı, ötekinin aniden içeriden açıldı demeleri dışında bir çelişki yoktu. Hikayelerin bundan sonrası birbirini az çok tutuyor. Savaşman enterne edildi, takipçiler belgeleri elleriyle koymuş gibi buldu. Savaşman aşağıda kendini bekleyen minibüse tıkılarak karargaha götürüldü. MİT merkezinde zamanında kendisinin hazırlamış olduğu odada sorgulandı. Hiram Abbas savaşmanı sorgularken bol bol poz verip fotoğraf çektirdi. Hem bir gövde gösterisi hem de savaşmanın iyi muamele gördüğünü gösterme amaçlı olan bu fotoğraflar daha sonra gazetelerde yayımlanacaktı. Dipnot: bu fotoğraflar yıllar sonra Mehmet Eymür'ün Milliyet gazetesinde yayımlanan anılarında da kullanılacaktı. Milliyet 23-5-1991. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ikilisi operasyon sonucunda ceplerini de doldurmuşlardı. Hiram Abbas 1500 TL, Mehmet Eymür 500 TL ikramiye almışlardı MİT müsteşarından. CIA istasyon şefi William Phillips'in defterinden çıkan ve başka MİT mensuplarıyla yaptığı görüşmeler üzerinde durulmadı. Bunlar örtbas edildi. Çok gizli kalması gereken böyle büyük bir casusluk olayı sorgulama bittikten sonra gazetelere sızdırıldı. 25 ve 26 Aralık 1977 tarihli gazetelerde MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı casusluk iddiasıyla tutuklandı. Amerika ve İngiltere hesabına casusluk yapıyordu, haberleri yer alıyordu. Dipnot: Hiram Abbas ekibinin basına haber ve belge sızdırma alışkanlığına ilerleyen bölümlerde de rastlayacağız. Olayın mahkemeye intikal edene kadarki süreci tam bir kanunsuzluk örneğiydi. Basına sızdırılan haberlerle sanık suçlu ilan edilmiş, mahkemeye çıktığında çoktan casus damgasını yemişti. Daha sonra Türkeş'in dünürü MİT Hukuk Dairesi Başkanı Şahap Homriç de devreye girdi, iddianamenin hazırlanmasına çalıştı. Yani Savaş Man'a komployu kurup yakalayanlar şimdi iddia makamı olmuşlardı. Savaş Man'ın avukatları Münir Tüfekçibaşı ile Süreyya Uysal'a baskı yapılıyordu. Necip Yusufoğlu Tüfekçibaşı'nın bürosuna kadar gelmiş, bırak bu dosyanın peşini demişti. Hatta Savaş Man dosyası bir gün ansızın avukatların bürosundan kayboluvermişti. Dosyanın içinde elbette Savaş Man'ın mahkemede yapacağı savunma da vardı. MİT'çi, MİT'çiye işkence yapıyor. Gizli yapılan duruşmalar sırasında Savaş Man MİT'teki ifadelerinin işkenceyle yapıldığını söyledi. MİT'çi, MİT'çiye işkence yapar mı? Aslında bunu en iyi Savaş Man biliyordu. Çünkü kendisi de işkenceciydi ve anılarında da anlatmaktaydı. İstihbarat okulunda verdiğim sorgulama tekniği derslerinin bir gün bana karşı kullanılacağını hiç düşünmemiştim. Bu konuda en son Amerikan kaynaklarını tarayarak derlemeler yapmıştım. Sorgu odasına MİT'in merkezindeki yazarın notu, elektrikli işkence aletlerini ve ışık verme aparatlarını ben yerleştirmiştim. İşkencenin maddi ıstırabı üzerinde değil, metotlu bir şekilde beyin yıkanması ve psikolojik etkiler üzerine sıkça dururdum. Hatta birçok meslektaş beni robotlaştırma uzmanı olarak tanırdı. Ve Savaş Man bir meslektaşına yaptığı işkenceyi anlatıyordu. Yıllar önce bir sosyalist ülke hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla bir görevlimizin ifadesi alınmıştı. Sorgu sırasında uyguladığımız yöntemler sonunda kendisinin de katkısıyla eşsiz bir senaryo hazırlandı. Ama mahkeme safhasında her şeyi inkar etti ve heyete bir kibrit kutusu uzattı. Kutunun içinde sorgu odasında topladığı soyulmuş deri parçaları bulunuyordu. Sonunda bizim delillerle görevli ağır bir cezaya çarptırıldı. Ancak yüksek mahkemenin kararı sonunda beraat etti. Dipnot, Savaşman'ın anıları adı geçen eser sayfa 35. Demek ki MİT'çi MİT'çiye işkence yapıyormuş. Ama Mehmet Eymür bunu reddediyordu. Sorgusu kısa sürmüştü. Kendisine iyi muamele etmiştik. Akşam yemeklerinde beraber oluyor, zaman zaman gece dışarıya yürüyüşe çıkarıyorduk. Dipnot, Mehmet Eymür analiz sayfa 116. Şahap Homriç'in de katkılarıyla hazırlanan iddianameye göre Savaşman, CIA'nın Türkiye istasyon şefi William Phillips'e Türk-Sovyet ilişkileri, Kıbrıs'taki göçmenler ve tarım işçileri, Suriye Genelkurmay Başkanı'nın Moskova gezisi notları ve KGB'nin Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermişti. İngilizlere de Suriye, Irak ve öteki Orta Doğu ülkeleri hakkında gizli kalması gereken bilgileri vermişti. Dipnot, Aktüel, 18.1994. Hiram Abbas ekibi Savaşman'ın suçunu itiraf etti diyordu. Ama Savaşman MİT sorgusundaki ifadelerini reddettiği mahkemede çok daha önemli itiraflarda bulunmuştu. MİT kuruluşundan beri CIA ile iç içeydi. MİT'in CIA'dan gizli saklı hiçbir sırrı yoktu. 20 MİT görevlisi CIA adına çalışmaktaydı. Üstelik bu bilgilerin CIA'nın Türkiye istasyon şefi Phillips'e verilmesiyle bizzat Savaşman'ın kendisi resmen görevlendirilmişti. Sonuçta görünen o ki belgelerin verilmesi normaldi ama Savaşman'ın yaptığı tek hata bunları üstlerine atlayarak CIA'ya vermiş olmasıydı. Savaşman bu son itirafıyla vahdana ihanet suçu değil, olsa olsa idari soruşturmaya konu olabilecek bir disiplin suçu işlemiş olduğunu kabul ediyordu. Genelkurmay Askeri Mahkemesi 9 Nisan 1979'da MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman'ı 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Dava sonuçlandıktan sonra Savaşman'ın yakınları çeşitli girişimlerde bulundular. Savaşman'ın akrabası olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hilmi Fırat, MİT'in Hamza Gürgüç'ten sonraki MİT Müsteşarı Adnan Ersöz'e gitti. 12 Eylül'den sonra da Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Haydar Saltık'a gidildi. Talep aynıydı. Yeniden muhakeme için başvuruda bulunulsun. Bunlardan bir sonuç çıkmadı. Savaşman 1985'e kadar yattığı askeri hapishaneden meşruten tahliye oldu. Birkaç yıl sonra beyin damarlarında bir kireçlenme oldu ve felç geçirdi. Bir yıl sonra kalp krizi sonucunda öldü. Hiram Abbas'ın MİT'in 3 numaralı adamını casuslukla suçlayıp mahkum ettirmeye kalkışmak kadar son derece büyük bir riske göze almasının en önemli nedenlerinden biri de MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koltuğuydu. Hiram Abbas, Nuri Gündeş kavgasının temelinde İstanbul'u paylaşamamak vardı. Hiram Abbas, Savaşman'dan giderek Nuri Gündeş'e ulaşmayı hedefliyordu. Ama olmamıştı. Şimdi bize peki ama İstanbul'da bu kadar paylaşamayacak ne var diye soracak olursanız, buna ne yok ki yanıtını veririz. İlerleyen bölümlerde bu sorunun yanıtını bol bol alacaksınız. Ama yine de birkaç ipucu verelim. İstanbul'da güç, para, yeraltı dünyası, iktidar vardır. MİT Bölge Başkanlığı İstanbul'un imparatorluklarından biridir. Ve en önemlisi teşkilatta daha yukarıya giden yollar oradan geçmektedir. Mahir Kaynak da söylüyor, Hiram Abbas İstanbul Bölge Daire Başkanlığı'nı istiyordu. Ankara'ya gönderildiği için bozuktu. İstanbul yaptığı iş için daha etkiliydi. Hiram Abbas iddialı bir isimdi, tavrı hükmediciydi, lider konumundaydı. Liderliğini kimseyle paylaşmak istemezdi, yenilgiyi asla kabul etmezdi. Zamanı gelince strateji gereği geri çekilmeyi bilmezdi. O yüzden kaybetti. Nuri Gündeş de Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede anlatıyor. Hiram Abbas beni onun İstanbul'a tayinini önlemekle suçladı. Sabahattin Savaşman operasyonu tamamlandıktan sonra Hiram Abbas ve Mehmet Eymür ödüllendirildiler. Kutlamaları kabul ettiler ama ödüller Hiram Abbas'a İstanbul Nuri Gündeş'e verilmişti. Nuri Gündeş bundan sonra 7 yıl 1977-1984 bölge başkanlığı yapacağı İstanbul'a hareket ediyordu. Hiram Abbas ekibi arkasından dedikoduya başladı. Nuri Gündeş, MİT Personel Daire Başkanlığı döneminde Müsteşar Hamza Gürgüç'ün oğlunu iyi bir yere tayin ettirdiği için ödül olarak İstanbul'u aldı. Konya'da junta toplantısı. MİT'te kapışmalar sürerken Türkiye'de oluk oluk kan akıyordu. MİT Müsteşarı Hamza Gürgüç'ün Ankara'daki evinin önünde bile bombalar patlıyordu. Sakin, heyecansız kişiliğiyle tanınan Hamza Gürgüç bile ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Ve 2. MC fazla hükümette kalamıyor. AP'den 12 milletvekilinin istifasıyla 31 Aralık 1977 tarihinde düşürülüyordu. Bu 12 kişiden 11'inin bakan olduğu Ecevit Başbakanlığındaki CHP artı Bağımsızlar Hükümeti 2 Ocak günü kuruldu. MC hükümetinin Gensoru'yla düşürülüp CHP hükümetinin kurulduğu son 2 haftada siyasi cinayetler sonucu 30 kişi öldürülmüştü. Türkiye bir kez daha özel harp dairesi tartışmalarına sahne oluyordu. 12 Mart'ın Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın Nisan 1978'de Milliyet'te yayımlanan anıları, ÖHD ve kontur gerilla tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Koçaş, yazı dizisinde kontur gerilla ve işkence konusuna da değiniyor ve başta Memduh Ündütürk olmak üzere suçlananları açıklama yaparak kendilerini aklamaya çağırıyordu. CHP Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal, CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç konuyu meclis kürsüsüne taşımışlardı. Özel Harp Dairesi eski başkanı Cihat Akyol kendisinin hedef olarak gösterilmesinin nedenini sohbetlerinde söylüyordu. MİT içindeki Fuat Doğu ekibinin bilinçli olarak adını ortaya attıklarını belirtiyordu. Fuat Doğu'nun kininin geçmediğini belirtiyordu. Özel Harp Dairesi ve Cihat Akyol'la ilgili bilgilerin ne kadarının Fuat Doğu tarafından sızdırıldığı bilinmiyor. Ancak ÖHD içinden bazı CHP'lilere bilgi veren kişi Havacı Yüzbaşı Salih Zeki Yılmaz'dı. Bu sosyal demokrat subay devletin bir takım illegal işlere girip solcuları provoke etmesini hiç azmedememişti. Mecliste özel harp dairesiyle ilgili hararetli kavgalı oturumlar yapılırken, Başbakan Ecevit 30 Mayıs 1978'de Washington'da ABD Başkanı Jimmy Carter'la görüşme yapıyordu. Amerika'dan binlerce kilometre uzakta Konya'da ise bambaşka bir toplantı yapılıyordu. Özel harpçilerin pes etmeye hiç niyetleri yoktu. Bir yıl önceki askeri şurada Orgeneral Sancar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Veci Akın'ın adını kimse önermemişti. Çünkü herkes biliyordu ki tasfiye edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'a en yakın komutanlardan biri de Veci Akın'dı.